Ayrım 3. Kişisel bir sorun. Kenzaburo Oe. Sayfa 28. Bird, çamur, kan ve salyalarla lekelenen Afrika haritasını raptiye ile tutturduğu duvarın önünde ateşle karşılaşmış bir böcek gibi kıvrılmış uyuyordu. Orası Bird çiftinin yatak odasıydı. Onun yattığı yatakla karısının boş yatağı arasında devasa bir kafes gibi görünen bebek için aldıkları beyaz yatak naylon ambalajından çıkartılmamış halde duruyordu. Sabah ayazında hoşnutsuzca inleyerek kötü bir rüya gördü. Nijerya'nın doğusunda Çad Gölü'nün batı sahilinde ayakta duruyordu. Orada ne bekliyordu acaba? Çok geçmeden o kocaman yaban domuzlarından biri Bird'ü kıstırıverdi. Vahşi hayvan tuz dumana katarak üstüne doğru geliyordu. Bu hiç de fena bir durum değildi. Bird macera, ölüm tehlikesi ve yeni kabilelerle karşılaşmak yoluyla şu anki sakin ve kronik tatminsizlik yüklü yaşamın uzaklarında bir şeyleri görebilmek için yola çıkmıştı. Fakat Bird'ün elinde o yaban domuzuyla savaşabileceği bir silah yoktu. Hazırlıksız ve hiçbir eğitim almadan geldim Afrika'ya diye aklından geçirdi korku içerisinde. O arada vahşi hayvan yaklaşmaya devam ediyordu. Bird, o taşra kentinde serserilik ettiği gençlik yıllarında kıvırdığı pantolonunun paçasının içine bir ağırlık gibi koyduğu sustalı bıçağı sürekli taşıdığını anımsadı. Fakat o pantolonu yıllar önce çıkarıp atmıştı. Komikti ama yaban domuzunun Japonca nasıl söylendiğini bir türlü anımsayamıyordu. Yaban domuzu. Bird'ü arkada bırakıp daha güvenli bir yere kaçan tiplerin "Durma, kaç, yaban domuzu!" diye bağırışlarını duyuyordu. Kızgın yaban domuzu alçak çalılıkların 10 metre ötesine kadar gelmişti. Artık Bird'ün kaçabilmesine imkan yoktu. Tam o sırada kuzey yönünde kurşuni çizgilerle çevrili bir yer olduğunu fark etti. O çizgilerin dikenli tel olduğuna şüphesi yoktu. O dikenli tellerin arkasına kaçabilirse kurtulacaktı. Onu bırakıp kaçan tipler de o dikenli tellerin arkasından bağırıyorlardı. Koşmaya başladı Bird. Fakat adımları çok yavaştı. Yaban domuzu artık tam arkasındaydı. Hazırlıksız ve hiçbir eğitim almadan çıkıp gelmişti Afrika'ya. Yaban domuzunun saldırısını savuşturması olanaksızdı. Aklından bu düşünceler geçtiği halde Bird dehşet içinde koşmaya devam etti. Dikenli tellerin ardında güvende sayısız göz kaçan Bird'ü izliyordu. Yaban domuzunun dişleri Bird'ün ayak bileğine sımsıkı yapışıverdi. Telefonun zili çalmaya devam ediyordu. Gün ağarmıştı. Dün geceki yağmur devam ediyordu. Bird yataktan fırlayarak tüylerini ürpertecek ölçüde nemli ahşap zeminin üzerinde tavşan gibi sıçraya sıçraya telefona ulaştı. Ayizeyi kaldırır kaldırmaz bir erkek sesi selamsız sabahsız ona Bird olup olmadığını sorduktan sonra "Hemen hastaneye gelin lütfen. Bebeğinizde bir anormallik var. Konuşmak istiyorum." dedi. Bird birden kendini yapayalnız hissetti. Rüyasının geri kalan kırıntılarını yaşamak istiyordu. Korku dikenleriyle kaplı bir deniz kestanesinden farksız bir rüya olsa da. Sonra gerçeklerden kaçmaya çalışan parçasına bir süre direndikten sonra demir yürekli bir adammış gibi hiçbir şey olmamışçasına "Annesi iyi mi?" dedi. Öyle bir sesin aynı sözleri edişine binlerce kez şahit olduğu hissine kapılarak. "Bir şey yok, acilen gelin lütfen." Bird deliğine kaçan bir yengeç gibi telaşla yatak odasına döndü. Önce eğer o şekilde reddetmeye devam ederse rüyasındaki Nijer bozkırı gibi her şeyin bir anda uçup gidivereceğine inanmışçasına yüzünü sıcaklığını koruyan yatağa gömmeye çalıştı. Sonra başını iyice silkeleyerek doğrulup çıkarıp yatağın yanına attığı gömlek ve pantolonunu yerden aldı. Eğildiği anda tüm vücudunu kaplayan sızı önceki akşamki kavgayı anımsamasını sağladı. Kavgada ayakta kalabilecek ölçüde güçlü oluşundan doğan gururlu haline yeniden dönmek istediyse de buna imkan yoktu. Gömleğinin düğmelerini iliklerken duvardaki Batı Afrika haritasına baktı. Rüyasında bulunduğu yer Diffa'ydı. Haritanın tam o kısmına koşar halde bir yaban domuzu resmedilmişti. Hemen üzerindeki dalgalı kurşuni çizgi avlanmanın yasak olduğu bölgeyi işaret ediyordu. Rüya da olsa demek ki Bird o alana girebilse bile kurtulamayacaktı. Bird kafasını bir kez daha silkeleyerek bir yandan ceketini giyerken bir yandan da ses çıkarmamaya özen göstererek merdivenlerden indi. Eğer birinci katta oturan ev sahibi çift uyanıverirse iyi niyet ve merak törpüsünde sivriltilmiş sorularını nasıl yanıtlayacağını bilemiyordu. Bird henüz hiçbir şey bilmiyordu. Yalnızca bebekte bir anormallik olduğu söylenmişti. Fakat akla gelebilecek en berbat durumda olduğunu tahmin edebiliyordu. Eliyle yoklayarak antredeki ayakkabılarını bulunca kapıyı olabildiğince sessizce açarak şafak ışıklarıyla aydınlanmaya başlayan sokağa çıktı. Bird'ün bisikleti bahçe duvarını oluşturan çalıların gölgesinde çakılların üzerine devrilmiş, yağmurdan ıslanmıştı. Bisikletini yerden kaldırınca gidonun derisine yapışan inatçı yağmur damlalarını ceketinin koluyla sildi. Fakat yeterince silmediği halde gidonun üstüne oturarak kızgın bir at gibi çakılları tekmeleyip çalıların arasından yola çıktı. Kalçaları hemen rahatsız edici bir şekilde ıslanıvermişti. Bir de yağmur, rüzgar karşı yönden estiğinden yüzü sırılsıklam olmuştu. Bird bisikletin tekerlerinin yoldaki çukurlara düşmemesi için gözlerini olabildiğince açarak ilerliyordu. Yağmur damlaları doğrudan göz bebeklerine çarpıyordu. Nihayet daha geniş ve aydınlık olan caddeye çıktı. Sola döndü. Artık rüzgar sağ taraftan esiyordu ve korunmak bir nebze daha kolaydı. Bird rüzgarın şiddetine karşı bisikleti vücudunu sağ tarafa eğip dengede tutarak ilerledi. Caddenin asfaltını kaplayan su tabakasının üzerinde ilerleyen bisiklet su tabakasında ince dalgalar oluşturuyor, çevreye çiğ gibi damlalar sıçratıyordu. O manzaraya bakarak vücudu yana yatık halde ilerleyen Bird'ün bir süre sonra başı dönmeye başladı. Bunun üzerine yüzünü kaldırdı. Sabahın erken saatlerinde caddede kimsecikler yoktu. Cadde boyunca sıralanan ıhlamur ağaçlarının koyu ve dolgun yaprakları, o sayısız yapraklar bol yağmurla beslenince iyice dirileşmişti. Kara ağaç gövdeleri koyu yeşil bir denizi havada tutuyor gibiydi. Eğer o deniz bir anda yere düşüverecek olsa, Bird herhalde bisikletiyle birlikte yaprak kokusu yüklü bir senin içinde boğulup giderdi. Bird, ağaçların onu tehdit ettiği hissine kapıldı. İyice yükseklerdeki rüzgarın doğrudan vurduğu uç yapraklar hışırtılar saçıyordu. Bird ağaçların iyice daralttığı gökyüzünün doğusuna baktı. Tamamen koyu kurşuni renkteydi ama uzaklardaki uçuk pembe bir renk doğmakta olan güneşin habercisiydi. Ürkek hava ve o havada sokak köpekleri gibi hırpani halleriyle sürekli yer değiştiren bulutlar. Onlarca martı birden hırçın kediler gibi önünden geçiverince Bird bir an sersemledi. Sürüdeki martıların kuyruklarında gümüş rengi damlaların benekler oluşturduğunu görebilecek kadar yakından geçmişlerdi. Bird her an korkuya kapılabilecek halde olduğunu, gözlerinin, kulaklarının ve burnunun duyu yetisinin güçlendiğinin farkına vardı. Bu ancak bir uğursuzluğa işaret olabilirdi. Uzun süre sarhoş kaldığı o sıralarda da aynı haldeydi. Vücudunu öne eğerek belini yükseltip vücudunun tüm ağırlığını pedallara vererek hızını artırdı. Rüyasındaki çaresizce kaçışını anımsayıverdi birden. Ama ilerlemeye devam etti. Omzuna takılan bir ıhlamur dalı kırılarak sıçrayınca kulağını hafifçe yırtıverdi. Bird yine de hızını düşürmedi. Yağmur damlaları hışırtılar çıkararak kulağını yalayıp geçiyordu. Sanki kendisi çığlık atıyormuş gibi bisikletin frenini gıcırdatarak hastanenin park yerine girdi. Suya düşmüş köpek gibi ıslanmıştı. Üzerindeki yağmur damlalarını çırpmak için vücudunu sallarken kendini çok uzak bir yoldan gelmiş gibi hissetmeye başladı. Tedavi odasının önünde nefesini düzenledikten sonra loş odaya göz atıp orada kendini bekleyen, tam olarak göremediği yüzlere doğru "Ben babasıyım," dedi çatlak sesiyle. Bir yandan da ışıkların neden yanmadığını fark ediyordu. Sonra kayınvalidesinin sanki kusma isteğini bastırmaya çalışırmış gibi gömleğinin koluyla yüzünün alt kısmını kapatmış halde oturduğunu görünce yanına yaklaştı. Kadının yanındaki sandalyeye oturduğunda sırılsıklam olmuş giysilerinin sırtına ve kalçalarına yapıştığını hissetti. Bu kez bisikleti bıraktığı yerdeki kadar şiddetli olmasa da cılız bir civcivinkini andıran bir titreme Bird'ün vücudunu sardı. Gözleri içerideki karanlığa hızla alışırken Bird dikkatle sessizliğini koruyarak yargıç gibi bekleyen 3 doktoru seçebildi. Mahkeme yargıçlarının başlarının üzerinde hukuk otoritesini sembolize eden bayraklar olduğuna göre şu an hastane odasındaki yargıçlar için arkalarında kalan anatomi haritası kendilerine özgü otorite sembolü olmalıydı. "Ben babasıyım," dedi Bird tekrar, içinde yükselen tehdit altında olma duygusu sesine net bir şekilde yansıyarak. Evet biliyoruz dedi üç doktorun ortasında olanı. Başhekimdi. Bird'ün yattığı yerde inleyen karısının yanında ellerini yıkayan adamdı. Bird'ün ses tonundaki saldırgan havadan etkilenmiş, savunmaya geçmiş gibi yanıtlamıştı. Bird başhekimi süzerek konuşmasını bekledi. Fakat adam hemen açıklama yapmaya başlamak yerine kir içindeki kırış kırış doktor önlüğünün cebinden piposunu çıkarıp tütün doldurmaya başladı. Tıknaz, fıçı gibi şişman, aşırı kiloların ağırlığı duruşundan belli olan bir adamdı. Ortasına kadar açık yakasının içindeki göğsü deve sırtı gibi kıllıydı. Burnu altından kulaklarına kadar olan yüzü, hatta boynundaki yağ bezeleri bile kıllarla kaplıydı. Sabah tıraş olmaya fırsat bulamamış olmalıydı. Öyleyse dün öğleden sonrasından beri Bird'ün çocuğu için uğraşmış olmalıydı. Bird minnettarlık hissiyle aklından bu düşünceleri geçirdiyse de o kıllı orta yaşlı adamda anlam veremediği yapmacık bir şeyler olduğu hissi ona tam olarak güven duymasını engelliyordu. Piposunu tutturan başhekimin vücudunu kaplayan kıllı derisinin altında kıpırdanmaya başladığı anda bastırılan, ihmal etmeye gelmez bir şeyler varmış gibi bir hisse kapılmıştı. Başhekim nihayet ıslak dudaklarının arasındaki piposunu top gibi yuvarlak eline geri aldığında Bird'ün gözlerinin içine bakarak ''Önce nasıl göründüğüne bakmak istemez misiniz?'' dedi. Bulundukları ortama hiç de uygun olmayan gür bir sesle. ''Öldü mü?'' diye sordu Bird boğazı düğümlenerek. Başhekimin yüzünde Bird'ün o soruyu sorması tuhafına gitmiş gibi bir ifade belirdiyse de cılız bir gülümsemeyle o ifadeyi silerek ''Hayır, hayır. Şu an için ağlaması normal. Vücut hareketleri de bir hayli güçlü.'' dedi. Bird yanındaki kayınvalidesinin oldukça ciddi bir şeylerin varlığını hissettirmek istercesine derince iç çekişini duydu. Eğer kayınvalidesi gömleğinin koluyla ağzını kapatmamış olsaydı, çıkan sesin aşırı içmiş iri yarı bir adamın geğirtisinden farkı kalmazdı ve yalnızca Bird değil, doktorlar da nasıl tepki vereceklerini bilemezlerdi. Kayınvalidesi ya ne yaptığını bilemez haldeydi ya da Bird'e karı koca birlikte düştükleri sıkıntı bataklığının derinliğini tahmin etmesi için bir mesaj göndermeye çalışıyor olmalıydı. Nasıl göründüğüne bakalım mı? Başhekim sorusunu tekrarlayınca adamın sağ tarafındaki genç doktor ayağa kalktı. Zayıf, uzun boylu bir adamdı ve kemikli yüzündeki gözlerinin hatları orantısızdı. Bir gözü sabırsızlandığını anlatırken öteki sakindi. Bird de onlarla birlikte oturduğu yerden kalkmaya yeltendiyse de sonra ani bir hareketle tekrar oturduğunda o doktorun daha ılımlı duran gözünün takma olduğunu fark etti. ''Hayır, görmeden önce açıklayın lütfen.'' dedi Bird. Nasıl göründüğü, sözleri aklına takılıp kaldıkça iyice derinleşen tedirginliği ses tonuna yansıyarak. ''Öyle elbette, birden görürseniz şaşırırsınız. Çıktığı an biz de şaşırdık zaten.'' Başhekim bu sözlerin ardından kendinden beklenmeyecek bir şekilde kalın göz kapaklarını hafifçe düşürerek kıs kıs güldü. İşte bu gülüşü az önce adamın kıllı derisinin altında gizlenen yapmacıklığın yüzeye çıkmış haliydi ve neden olduğu belirsiz bir gülümseme şeklinde açığa çıkıvermişti. Bird kıs kıs gülmeye devam eden kıllı başhekimi öfkeyle süzdüğü anda adamın içindeki sıkıntı yüzünden o şekilde güldüğünü fark etti. Adam tanımadığı birinin karısının bacaklarının arasından tanımlayamadığı bir ucubeyi yeryüzüne çıkarmıştı. Kedi kafalı, balon gibi şişkin karınlı bir ucube belki de. İşte öyle bir şeyin doğumunu yaptırdığı için kendinden utanıyor, aklına kıs kıs gülmekten başka bir şey gelmiyordu. Deneyimli bir doğum polikliniği başhekiminin meslek otoritesine uygun bir işten ziyade hokkabazlık gösterisi yapan bir doktora yarışır bir iş yapmıştı. Şaşırmış, ne yapacağını bilemez hale gelmiş, sonra da utanca kapılmıştı. Bird, başhekimin gülme krizinin geçmesini hiç kımıldamadan bekledi. Ucube, ama nasıl bir ucube? Başhekimin gerçek hal sözcüğü Bird'de ucube çağrışımı yapmıştı. O ucube sözcüğünün dikenleri de Bird'in göğsünü içten içe tırmalamaya başlamıştı. Kendisini tanıtarak çocuğun babası olduğunu söylediği an doktorların ne tepki vereceklerini kestiremeyişleri de söylediklerini başka türlü algıladıklarından kaynaklanıyordu herhalde. O ucubenin babası benim. Hemen sonra başhekim gülmesini kontrol ederek önceki otoriter halini takındı. Yalnız adamın göz kapakları ve yanaklarındaki allık geçmedi. Bird gözlerini adamın yüzünden ayırarak içindeki öfke ve korkunun oluşturduğu girdabı bastırmaya çalışıp tekrar sordu. Şaşırmak dediniz de ne gibi? Dış görüntü. İlk izlenim olarak mı? Sanki iki kafası varmış gibi. Wagner'in çift başlık kartal bayrağının altında parçası vardır ya. İşte öyle bir şey, dedi başhekim. Yeniden başlayacakmış gibi olan gülmesini son anda bastırarak. Siyam ikizleri gibi mi? Diye sordu Bert çekinerek. Hayır, yalnızca iki kafası varmış gibi duruyor. Nasıl göründüğüne bakalım mı? Tıbbi olarak, diyen Bert, sözlerinin devamını getiremedi. Beyin fıtığı. Kafatasındaki eksiklik yüzünden beni dışarı taşmış. Evlenip bu polikliniği kurduğumdan beri ilk kez böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Çok nadir görülen bir vaka. Şaşkınlıktan ne yapacağımı bilemedim. Beyin fıtığı. Bert gözünde canlandırmaya çalıştıysa da zihninde somut bir görüntü oluşmadı. Böylesi beyin fıtığı olan çocukların normal olarak gelişmeleri için bir ümit var mı? Diye sordu Bert, ümitsizlik içinde. Normal olarak gelişmeleri için bir ümit, dedi başhekim, birden sesinin kontrolünü kaybederek. Beyin fıtığı diyorum. Kafatasını açarak dışarıya fırlayan beyni içine soksak bile en iyi şartlarda bitkisel yaşam sürebilir belki. Normal olarak gelişme derken ne anlamda söylüyorsun? Başhekim, Bird'ün dünyadan bir haber hali karşısında yaşadığı bıkkınlığı anlatmak istercesine başını çevirerek yanındaki diğer doktorlara baktı. Takma gözlü doktor da yüksek alnından boynuna kadar bronz bir tenle kaplı, tepkisiz kalan öbür doktor da başlarıyla onayladıktan sonra yanlış yanıt veren öğrenciyi azarlayan mülakat sınavı jüri üyeleri gibi sert bakışlarını Bird'e yönelttiler. Peki, fazla yaşamaz mı? Dedi Bird. Hemen ölmez herhalde. Yarına kadar, belki de biraz daha fazla yaşar. Güçlü bir bebek çünkü, dedi başhekim. Son derece soğukkanlı bir ses tonuyla. Ne yapmak istersiniz? Bert, dayak yemiş çocuk gibi oturduğu yerde suskun kala kaldı. Ne yapılabilirdi ki? Başhekim sinsi bir satranç oyuncusu gibi Bert'ü açmaza almış. Sonra da kalkmış ne yapmak istediğini soruyordu. Ne yapsam? Dizüstü çöküp ağlasam mı acaba? İsterseniz Ney Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesine nakil için aracı olabilirim. Eğer isterseniz elbette, dedi başhekim. Tuzağı gizlenmiş bir bulmaca sorusu sorar gibi. Başka yolu yoksa, dedi Bird, bulanık bir sesin öte yanında ne olduğunu anlamaya çalışır gibi temkinli bir tavırla. Başka yolu yok, diye kestirip attı başhekim. Neticede biz elimizden geleni yapmış oluruz. Burada kalamaz mı? Diye söze karıştı Bird'ün kayınvalidesi. Yalnızca Bird değil, doktorlar da irkilerek birden sorulan sorunun sahibine baktılar. Kadın hiç kımıldamamıştı. Dünyadaki en usta, ventrilok gibi bir hali vardı. Başhekim, değer biçiyormuş gibi ciddi bakışlarla kadını süzdü. Sonra da savunmaya geçtiği açıkça belli olacak şekilde, ''Bu imkansız, beyin fıtığı çünkü maalesef imkansız.'' dedi. Kadın bu sözlere rağmen ağzını kapattığı elini indirmediği gibi en ufak bir tepki bile vermedi. Üniversite hastanesine götürelim, dedi Bert, kararını kesinleştirerek. Kıllı başhekim, Bird'ün sözlerine havada yapıştığı gibi birden canlanıverdi. Yanındaki iki doktora üniversite hastanesine nakil işlemleri ve nakil ambulansının ayarlanması için usta bir organizatör gibi emirler yağdırmaya başladı. Ambulansla bizim doktorlardan biri de birlikte gider, endişeniz olmasın, dedi başhekim. Onun emirlerini duyan iki doktor odadan çıktıktan sonra anlamsız bir yükü omuzlarından atmanın rahatlığı içerisinde piposunu yeniden doldururken. Teşekkür ederim. Annesi eşinize refakatçi kalsın. Siz de isterseniz gidip üzerinizdeki ıslak elbiseleri değiştirin. Ambulansın hazır olması 20 dakikayı bulur. Öyle yapayım, dedi Bird. Bird'e vücutları sürtünecek ölçüde yaklaşan başhekim müstehcen bir şaka yapıyormuş gibi elbette sizin ameliyatı reddetme hakkınız vardı, dedi mırıldanırcasına bir sesle. Bir çare zavallı küçüğüm, dedi Bird içinden. Dünyada ilk karşılaştığı insan bu şişko kıllı adam oldu işte. Fakat Bird'ün yaşadığı şok henüz geçmemişti. İçindeki öfke ve üzüntü tam kristalleşmeye başlayacakken patlayan bir köpük gibi dağılıverdi. Bert, kayınvalidesi ve başhekim dışarıdan gelen hastaların bekleme salonunda birbirlerine yüzüne bakmaksızın sessizce yürüdüler. Oradan ayrılmak üzereyken Bert, kayınvalidesinin yüzüne baktı. Kadın da karısına kız kardeşiymiş gibi benzeyen gözleriyle Bird'e baktı. Bir şeyler söylemek istermiş gibi bir hali vardı. Bird bekledi. Fakat kadın ifadesiz, kısık ve donuk bakışlarını Bird'den ayırmadan suskunluğunu korudu. Bird, kadının sanki halkın önünde çırılçıplak kalıvermiş gibi utanmakta olduğunu hissetti. Başta gözleri, yüzünün teni hissizleşerecek ölçüde uyuşacak kadar neden utanıyordu acaba? Kadın gözlerini ondan ayırmadan önce Bird bakışlarını başhekime çevirerek ''Bebek erkek mi, kız mı?'' diye sordu. Başhekim hazırlıksız yakalanınca yine kıs kıs güderek henüz asistanlık çağında bir doktor gibi bir tavırla ''Hangisiydi acaba? Unuttum. Fakat sanki görmüş gibiyim. Çüke benzer bir şeyi.'' dedi. Bird tek başına park yerine yöneldi. Yağmur dinmiş, rüzgarda hafiflemişti. Gökyüzündeki bulutlar da pamuk gibi beyazlaşmıştı. Şafağın loş karanlığı kaybolmuş, her yer aydınlanmıştı. Güzel bir sabahtı. Yaz başlangıcına uygun o havanın kokusuyla sanki tüm kasları, hatta iç organları bile yumuşayıvermişti. Islak cadde ve yolun kenarında sıralı ağaçlardan yansıyan ışınlar, binanın içindeyken gecenin kalıntıları içerisinde hantallaşan Bird'in göz bebeklerine keskin ve sert ok gibi saplanıyordu. O ışıklara karşı pedallara yüklenip yola çıkmak üzereyken bir an kendini bir tramplende duruyormuş gibi hissetti. Kesin olarak zeminden havalanmış, görüşü bulanıklaşmış bir haldeydi. Örümcek ağına yakalanmış zayıf bir böcek gibi bitkindi. Şimdi bisikletinle doğruca daha önce görmediğin bir yerlere gidip günlerce alkole verebilirsin kendini. Sanki ilahi bir ses kulaklarında yankılanıyordu. Her haliyle bisikletin üzerindeki duruşunun dengesizliği belli olan Bird sarsılarak gelecek bir sonraki sesi bekledi. Fakat sesi bir daha duyamadı. Bird kendini toparlayarak hareket halindeki bir tembel hayvan gibi bisikleti hareket ettirdi. Mutfakla birleşik oturma odasında çırılçıplak öne eğilerek televizyonun üzerindeki yeni iç çamaşırlarını almak için kolunu uzattığında çıplak kolunu gören Bird ilk kez o an çıplaklığının farkına vardı. Sonra kaçan bir fındık faresini izlercesine bir hareketle cinsel organına baktığında içine alev alev yanan bir utanç dalgası kapladı. Hemen sonra iç çamaşırlarını, pantolonunu, tencerede kızartılan bir fasulye tanesi gibi sıçraya sıçraya giyen Bird, ceketini üzerine aldığında başhekim ve kayınvalidesini hapseden zincir halkasının içine kendisinin de çekildiğini hissetti. Tehlikelere açık, kırılgan insan vücudu ne kadar da utanç verici. Bird, futbol stadyumunun soyunma odasına yanlışlıkla girmiş bir genç kız gibi başını önüne eğerek kaçarcasına oturma odasından çıkıp merdivenlerden indi. Sokak kapısından fırladı ve bisikletini atladı. Arkasında kalan her şeyden kaçıyordu. Mümkün olsa kendi vücudundan da kaçmak istiyordu. Yürümekle karşılaştırıldığında bisiklette olmak bir nebze olsun vücudundan da kaçabildiği hissini yaşamasını sağlıyordu. Pedal çevirerek hastanenin bahçe kapısından giren Bird, kucağında sazdan sepet gibi bir şeyle hızlı adımlarla çıka gelen bir adamın insan kalabalığını yararak arka kapısı açık duran ambulansa bindiğini gördü. Bird'ün içindeki kaçma arzusu taşıyan yumuşak, zayıf kısım o manzarayı kilometrelerce ötedeki bir olaymış gibi algılamaya çalışıyordu. Sanki Bird o manzarayla ilgisi olmayan sabah yürüyüşüne çıkan bir yabancıymış gibi. Fakat hayali bir duvarı kazarak inerleyen köstebek misali üzerine bir ağırlıkla çöken direnci kırıp ambulansa yaklaşmaktan başka çaresi yoktu. Bird insan kalabalığının arkasından dolaşıp bisikletini durdurdu. Sonra bisikletinden inerek eğilip ıslanmış çamura batmış tekere zincir dolayarak kilidini taktı. ''Bisikletinizi oraya bırakmayın.'' dedi arkasından gelen azar tonundaki ses. Bird şaşırarak döndüğünde azarlayıcı bakışlarını üzerine yönelten başhekimle karşılaştı. Bunun üzerine bisikletini omuzlayarak saksıların arasına bırakmaya gitti. Aralya yapraklarını kaplayan yağmur damlaları ensesine düşerek sırtından aşağı süzüldü. Normalde sinirli, her şeyden şikayet edebilen bir mizacı olan Bird'ün artık ufak talihsizliklere aldırdığı yoktu. Hatta çok doğal şeylermiş gibi kabullenebiliyordu bunları. Kızgınlığını belirtmek için dilini şaklatmak bile aklından geçmemişti. Ayakkabıları kirlenen Bird, saksıların arasından çıktığında başhekimin yüzünde az önceki abartılı davranışından kaynaklanan pişmanlık yüklü bir ifade vardı. Tombul elini Bird'ün sırtına koyarak çok önemli bir sır veriyormuş gibi, ''Erkek, evet, gördüğüm şey pipisiymiş.'' dedi. Ambulansa sepetle oksijen tüpü arasında oturan takma gözlü doktor ve esmer tenli bir acil yardım görevlisi binmişti. Sepet o görevlinin arkasında kalmış, görünmüyordu. Su dolu cam küpün içerisinde yükselen kabarcıklardan gelen ses duyuluyordu yalnız. Bir sinyal gibi yankılanıyordu. Adamların oturduğu uzun taburenin karşısındaki tabureye de Bird oturdu. Oturduğu yer hiç de rahat değildi. Taburenin üzerindeki örtü yığınının çıkıntı yaptığı yere denk gelmişti. Oturduğu yerde kalçalarını oynatıp yerleşmeye çalışarak pencerelerden dışarı baktığı anda irkiliverdi. Hastanenin ikinci katında pencerenin her yerde, hatta balkonlarda belki de uykudan uyanıp yüzlerini bile daha yeni yıkamış, tenleri sabah güneşi altında iyice beyaz görünen hamile kadınlar sıralanmış ambulansa bakıyorlardı. Üzerlerinde de tek tip kesim kırmızı, mavi, uçuk mavi gecelikler vardı. Özellikle balkondaki kadınlar topuklarına kadar inen gecelikleri hafif rüzgarla salındıkça havada süzülen melekleri andırıyorlardı. Bird kadınların yüzündeki endişe, ümit, hatta sevinci okuduktan sonra başını çevirdi. Ambulans siren çalmaya başlayarak yola çıktığında Bird sarsıntıyla oturduğu tabureden düşecek gibi olunca tüm gücünü ayaklarına vererek tutundu. Lanet olası siren. O an Bird'ün aklından yalnızca bu düşünce geçiyordu. O ana kadar Bird için sirenler uzaktan yaklaşıp yanına geldikten sonra uzaklaşan bir kütlenin habercisi olmaktan öteye geçmemişti. Fakat o an siren içinde yaşadığı bir tümör gibi yapışıp kalmıştı sanki. Asla da uzaklaşıp gitmek bilmiyordu. "Her şey yolunda," dedi takma gözlü genç doktor Bird'e dönerek. "Teşekkür ederim." Doktorun tavrındaki hafif de olsa kendini açıkça hissettiren otorite coşkusu karşısında Bird neredeyse şeker gibi eriyecekti. Girdiği kavgayı kaybeden bir köpek gibi pasifleşen Bird'ün tepkisi doktorun gözündeki tedirginlik ve kuşku dolu bakışları silip götürmüştü. Doktor için artık otoritesini sergilemesini engelleyecek bir şey kalmamıştı. "Bu çok ender görülen bir durum. Ben de ilk kez karşılaşıyorum," dedi doktor, başını sertçe sallayıp kendini onaylayarak. Ambulansın sarsıntıları arasında bir boşlukta Bird'ün yanına geldi. Taburenin üzerindeki örtü yığınının verdiği rahatsızlık hiç umrunda olmamıştı. "Beyin uzmanı mısınız?" diye sordu Bird. "Hayır hayır, jinekoloğum," diye düzeltti takma gözlü doktor. Böylesine ufak bir yanlış anlamada otoritesini zedeleyecek bir durum yoktu. "Hastanemizde beyin uzmanı yok. Fakat bu belirtiler yeterince açık. Beyin fıtığı olduğu kesin. Beyinden fırlayan büyük topaktan parça alınıp biyopsi yapıldığında durum daha da netleşir. Ama beyin dokusuna zarar verilecek olursa büyük sorunlar ortaya çıkabilir. İşte onun için üniversite hastanesine naklediyoruz. Ben jinekoloğum ama beyin fıtığı vakasıyla karşılaşmış olmam büyük şans. Otopsisine de katılmak niyetindeyim. Şu aşamada böyle şeyler söylemek yersiz kaçabilir belki ama bu birikimler sağlıyor tıbbın gelişmesini. Senin bebeğinin otopsisi beyninde fıtık olan başka bebeklerin kurtulması için bir ışık olabilir. Dürüst olmak gerekirse hem bu bebek için hem de siz karı koca için bir an önce ölmesi en iyi şey olur. Bu tür bir bebek için boş yere ümitlenenler olabilir ama evet, bu durumda ne kadar çabuk ölürse o kadar iyi. Benim kuşağımın karakteri böyledir belki de. 1935 doğumluyum. Ya sen?" "Aşağı yukarı aynı," dedi Bird. Hemen batı takviminde hesap yapabilecek durumda değildi. "Peki, sıkıntılı mı? Bizim kuşak mı?" "Hayır, bebek." "Sorun sıkıntı sözcüğünün anlamında. Bu bebek olasılıkla ne duyar, ne görür, ne de koku alır. Herhalde acıyı hissettiği kısım da eksiktir. Başhekimin sözlerine bakılırsa bitkiden farksızmış. Yoksa bitkilerin de acı çektiğini düşünenlerden misin?" Bird suskun kalarak düşündü. "Bitkilerin acı çektiğini düşünenlerden miyim acaba? Keçinin ısırdığı bir marulun acı çekeceğini hiç düşündün mü acaba? Nasıl sence? Bitkisel yaşamdaki bir bebek sıkıntılı mıdır?" diye sorusunu tekrarladı doktor. Bird uslu uslu kafasını iki yana salladı. Soru, onun alev alev yanan kafasının hüküm verme yeteneğini aşıyordu. Oysa ilk kez karşılaştığı bir insan karşısında direnmeyi düşünmek sizin yenilgiyi kabullenebilen bir insan değildi. "Düzgün oksijen alamıyor sanırım," dedi acil kurtarma görevlisi. Doktor hemen doğrulup hortumu kontrole girişti. Bir an Bird ilk kez kendi çocuğunu gördü. Kırış kırış yağ parçaları içinde küçük, kırmızı yüzü çirkin bir bebekti. Yan yana gelmiş midye kabuğu gibi gözleri vardı. burun deliklerine hortumlar takılmış, ince pırıltıları saçan pembe ağzını ağlıyormuş gibi açmıştı. Bird istençsiz bir hareketle doğrularak bebeğin sargı beziyle sarılmış başına baktı. Sargı bezinden üst kısmı kandan vacık vacık olmuş pansuman tamponlarına gömülmüştü ama orada normal olmayan irice bir şeyin saklı kaldığı rahatça anlaşılabiliyordu. Bird bakışlarını kaçırıp tekrar oturarak alnını pencereye yapıştırdı. Dışarıda akıp giden şehir manzarasına baktı. Siren sesiyle ilkilen yayalar, Bird'ün geride bıraktığı hamile kadınlar sürüsü gibi aynı merak ve ne olduğu tanımlanamayan beklenti dolu bakışlarla ambulansa bakıyorlardı. Onlar da birden donup kalan sinema ekranı gibi doğal olmayan bir şekilde oldukları yerde kala kalmış gibi bir hava vardı. Günlük monoton yaşamlarında oluşan ince bir çatlağı bir anlığına görmüşlerdi yalnızca. Aynı zamanda yeryüzündeki ifadelerde masum bir alçak gönüllülük de seziliyordu. Savaş alanında yaralanan Apolliner gibi sarmalamışlar başını oğlumun diye aklından geçirdi Bird. Guillem Apolliner 1880-1918 İtalyan asıllı Fransız şair. Çevirmenin notu. Benim bilmediğim karanlık bir cephede yalnız başına savaşırken yaralandı oğlum ve Apolliner gibi başı sargılar içerisinde sese dönüşmeyen çığlıklar atıyor. Aniden Bird'ün gözyaşları akmaya başladı. Apolliner gibi başının sarılı olması benzetmesi Bird'ün duygularını birden basitleştirmiş ve tek bir yöne doğrultmuştu. Bird duygusal ve yumuşak halini içten içe kabullenmiş, haklı görüyordu. Hatta gözyaşlarından şeker tadı almaya başlamıştı. Savaş alanında yaralanan Apolliner gibi sarmalamışlar başını oğlumun. Benim bilmediğim karanlık bir cephede yalnız başına savaşırken yaralandığı için. Bird'ün gözyaşları akmaya devam etti. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 44.